Hukuk Saati. Hukuk Saati bu yılın 3. programıyla başlıyor. Programımızın hazırlayan Kadriye Şenel, sonrasında programımızın çok kıymetli konukları var. Süleyman Çetin hem programımızın danışmanı, kendileri avukat ve Makedonya Üsküp Avrupa Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tunay Köksal bizimle birlikte olacak. Sevgili dinleyenlerimiz, sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla bize iletebilirsiniz. Öncelikle sizlere adreslerimizi verelim ve numaralarımızı elbette. +90 yani çift 0 90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarındayız. E-posta adresimiz ise hukuksaati@trt.net.tr. Sevgili dinleyenlerimiz, hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarından bahsedeceğiz bugün. Alternatif çözüm yolları kavramı deyince aklımıza neler geliyor? Mahkeme dışı çözüm yollarına neden ihtiyaç duyuyoruz? Mahkeme dışı çözüm yollarının acaba avantajları neler? Bunların tümünü Süleyman Çetin ve Tunay Köksal'a soracağız. Buyurunuz efendim.
Evet, dinleyicilerimize tekrar bizler de merhabalar diyoruz. 2018 yılının yine güzel bir programında yine böyle keyifli bir konuyu sevgili hocamız Tunay Köksal'la birlikte, kendisi zaten aynı zamanda bir arabulucu da, bugün dostane çözüm yöntemleri dediğimiz ya
konu
da
keyifli. Altını çizdiniz çünkü keyifli bir konu dediniz.
Kesinlikle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları dediğimiz ve mahkeme dışında uygulanan ve bir takım avantajları olan, işte süre yönünden olsun, serilik yönünden olsun, uygulama açısından olsun, tarafların birbirleriyle mahkeme ortamında daha fazla gerilmelerini önleyecek, adı üstünde zaten alternatif ya da dostane dediğimiz çözüm yöntemlerini bugün dinleyicilerimizle, kıymetli hocamızın engin bilgileriyle paylaşacağız ve bu konuda akla gelen pratik kısa soruları da eğer dinleyicilerimizin olursa alacağız ve onlara bu konuda bilgi vermeye çalışacağız. Sevgili Tunay Hocam, Hocam aynı zamanda benim Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden sınıf arkadaşım. Biz birlikte 1984 yılından itibaren birlikte fakültede, öğrencilikte arkadaşımız.
O zamandan beri görüşmedik demeyin.
Çok sık şekilde görüşüyoruz. Kendisiyle de hem akademisyenliği hem uygulayıcı olarak meslek içinde yer alması hem arabulucu olması dolayısıyla da sağ olsun hukuk, ülkemizin hukuk literatürüne aynı zamanda yazdıkları kitaplarla çok destek olan, katkı sunan bir meslektaşımız. Keyif
teşekkür
alıyoruz
ediyorum
ve kendisinden bu bilgiler almaktan. Estağfurullah. Şimdi sevgili hocam, bu öncelikle mahkeme dışı çözüm yöntemleri dediğimiz ya da alternatif çözüm yolları dediğimiz veya işte dostane çözüm yolları dediğimiz husustan neyi anlamalıyız biz öncelikle?
Evet. Şimdi biliyorsunuz hukuk uyuşmazlıklarının asıl yetkili çözüm yeri ve klasik çözüm yeri mahkemeler. Ama yalnız Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde mahkemeler de bu hukuki uyuşmazlıklara çözüm yolu bulmak zaman zaman sıkıntılara yol açmış ki Türkiye'den önce Batı medeniyetlerinde de bu yöntemler ortaya çıkmış. Neden mahkemelerde genelde sorun oluyor ki bizim ülkemizde özel olarak biliyorsunuz çok daha fazla var. Şimdi mahkeme yolu bir defa uzun sürüyor. Yani ne kadar insan unsuru, diğer altyapı faktörleri gibi çok yatırımlar gerektiren bir alan. Ve toplumun hızlı dinamik şeyinde hukuk da geride kalıyor zaman zaman. Artı mahkemeler buna ayak uyduramıyor. Ve genelde o nedenle davalar uzun sürüyor. Mesela bizim Türkiye'de baktığımızda işte ceza davaları, bidayet mahkemeleri, ilk derece mahkemelerinde ortalama bir yıl desek, hukuk davalarına 2 yıl desek, bunların istinafı şimdi yeni çıktı biliyorsunuz bölge adliye mahkemeleri, o olmadan daha da uzundu ama şu an bile istinaf ve temizi de saydık mı işte ceza davaları en az 2-3 yıl, diğerleri belki 5-6-7 yıl.
Büyük
bir zaman. Tabii zaman kaybı, özellikle ticari hayatta biliyorsunuz zaman paradır. Yani bir insanın bir hakkını alacağına işte 6 ay sonra kavuşmasıyla 6 yıl sonra kavuşması aynı anlamda değildir. O firmanın iflasına bile ulaşabilir geçen zaman. O nedenle ikincisi tabii bir dezavantajı da mahkemelerde biliyorsunuz özellikle özel hukuk ve ticari uyuşmazlıklarda halka açık biliyorsunuz. Bazı davalar hariç genelde mahkemelerde biliyorsunuz duruşmalar halka açık olduğu için herkesin teorik olarak girip dinleyebilmesi, hatta basının dinleyebilmesi mümkün. Oysa ki ticari hayatın gerektirdiği biliyorsunuz ticari sır ve diğer bir takım mahrem bilgilerin paylaşılmasını taraflar istemeyebilir. İşte bunun bir mahkeme salonunda kamuya basına açık görülmesini istemeyebilir. O nedenle alternatif çözüm yollarında bunlar biliyorsunuz kamuya kapalı, tarafların kendi arasında ticari sırlar ortaya dökülmeden uyuşmazlıklar çözülebileceği için özel olarak da bu nedenle tercih edilen yöntemler. Bir de yani dediğimiz gibi mahkemelerde şöyle bir sıkıntı var. Zaten bunu biz daha çok yaşıyoruz. Ben bilirkişilikte yapıyorum bir akademisyen olarak. Hakimler mesela her konuyu bilmeyebilir. Çünkü hukukçu ama konunun teknik yönleri var. İşte bu uyuşmazlıkların alternatif yöntemleri dediğimiz uzlaştırma, arabuluculuk ve tahkimde hukukçu olmayan kişileri de o konunun uzmanı. Mesela bir inşaat uyuşmazlığında inşaat mühendisini hakem yapabilirsiniz.
Evet.
Mesela yani o konunun teknik uzmanıdır. Onu yapabilirsiniz. Ama bir mahkemelerde bunu yapmanız mümkün olmadığı için meslekten, kariyerden sadece hukukçu olan hakimler olduğu için onlar ne yapıyorlar? Bilirkişiye gidiyorlar. Bilirkişiye gitmek davaları daha da uzatıyor. Çünkü hakim konuya vakıf olmadığı için bilirkişiye soruyor. Bilirkişiye gidiyor. Orada bir zaman alıyor. Bilirkişi raporuna itiraz oluyor. Bir daha üçlü bilirkişi uzayıp duruyor. Halbuki bunu yapmak yerine mesela bir inşaat uyuşmazlığı diyelim. Onu inşaat mühendisi birine hakem yaparsınız. Olayı ona çözdürürsünüz. Yani demek ki konunun uzmanlarından da daha çok yararlanma imkanı sağlıyor bu alternatif çözüm yöntemleri. Bir de sanıldığının aksine mahkemelerden daha ucuza geliyor. Yani mahkeme yolu sanıldığı kadar ucuz
da değil. Bu önemli hocam, evet. Çünkü hepimiz cebimizi düşünüyoruz. Doğal olarak da tasarruflu bir yöntem o zaman söylediğiniz gibi.
Tabii ki mahkeme harçları dolayısıyla bugün biliyorsunuz. Bir mesela 1 milyon TL'lik bir alacak davası açmanız için işte siz daha iyi biliyorsunuz yatırılacak harcı falan nispi harcı çok büyük evet. Paralar bazı insanlar bu harcı bulamadığı için alacağını açacak dava bulamıyor. Doğru. Alternatif uyuşmazlık yöntemlerinde böyle bir harç yok, başvuru harcı yok. Hı. Yani 10 milyon TL'lik bir alacağınız da olsa tahkime götürdüğünüzde bunun için bir nispi harç baştan ödemezsiniz.
Kime para ödüyoruz burada? Arabulucuya mı para ödüyoruz?
Hayır tabii ki ama onlar bu miktar değil. Onu anlatacağım geldiği zaman. Tabii evet. Ki hakemlere, arabulucuya da bir ücret ödüyorsunuz ama bunlar çok daha düşük. Hani burada mahkemeler bedava, ücretsiz gibi geliyor ama kamu hizmeti veriyor gibi ama dediğim gibi bu harç ve diğer şeyler yüzünden özellikle hukuk davalarını açmak bayağı pahalı oluyor. Bu parayı bulamadığı için dava açamayan insanlar var. O nedenle sanıldığının aksine mahkemelerden daha ucuz da geliyor çözüm yolları ve bunlarda süreler var. Mesela işte ICC dediğimiz Uluslararası Ticaret Odası'nın Paris'teki tahkim divanında bu süre 6 aydır. En fazla bir 6 ay daha uzatılabilir çok komplike dava kezlerde. Yani bu ne demektir? 6 ay içinde sizin uyuşmazlığınızı çözeceğinizi garanti ediyor. Yani bir iş adamı için düşünün 6 ay sonra alacağına kavuşmak var. Ya da mahkemeye gidip temizi şunu bunu 6-7 yılda alsa bile o parayı biliyorsunuz çok önemli zaman çok, iş hayatında. Evet. O nedenle başka da bunlar arttırılabilir. Bir sürü avantajı olduğu için zaten bunlar Amerika, Avrupa gibi Batı ülkelerinde önce çıktı. Türkiye bunlar çok daha sonra hatta yeni yeni bazıları daha uygulamaya geldi. Hatta bazıları çok daha benimsenmedi. Olduğu halde uygulanmıyor. Bunlara da geri gelince değineceğiz.
Evet. Peki hocam bu işte alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ya da yolları dediğimizde en azından ne anlamamız gerektiğini dinleyicilerimize de aktardık bu konuda. Peki bunun yasal altyapıları nedir, nerelerde yer alır? Yani yasal olarak bunları hangi kanunlarla düzenlenmiştir ulusal mevzuatımızda veya uluslararası mesela tahkim de bu alternatif çözüm evet. merkezlerinden bir tanesi. Mesela uluslararası tahkim merkezleriyle ilgili bir ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, bir yasal çerçevesi nedir? Bir o konuda
Tabii. Şimdi uluslararası çerçevesi tabii çok gelişmiş. Ama tabii burada bir kamu otoritesi ve onun düzenlemeleri yok uluslararası hukukta. Mesela işte ICC dediğimiz Milletler Arası Ticaret Odası var Paris'te. Bu biliyorsunuz bir sivil toplum örgütü aslında. İşte Türkiye'den TOB'un, Odalar Borsalar Birliği'nin her ülkeden üye olduğu. Bunun yayınladığı gerek uzlaştırma, gerek arabuluculuk, gerek tahkimle ilgili kendi tüzükleri var. Kendi hakem listeleri var. Mesela buna her ülke hakem bildiriyor. Naçizane beni de Türkiye'nin Milli Komitesi yıllar önce bildirdi. Tarafları Türk olmayan uyuşmazlıklarda ben de hakem olabilirim. ICC'nin hakemi oldum da geçmişte. Şimdi burada bu hakem listesinde ICC'ye başvuran bir kişi mesela taraflar sözleşmelerine mahkeme yerine biliyorsunuz bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ICC tahkim divanı tarafından çözülecektir dediği zaman uyuşmazlık çıktığında taraflardan biri ICC tahkim divanının genel sekreterliğine bunu iletiyor. Sözleşmeyi ekine koyuyor. Bizim böyle bir sözleşmemiz var. Sizi yetkili yaptık diyor. ICC kendi listesinden tarafların milliyetine bakarak diyelim bir taraf Türk bir taraf Rus'sa diyelim ki bir ihracat sözleşmesi, bir inşaat sözleşmesi bir Rus tarafla bir Türk taraf arasında bu iki tarafın da milliyetinden olmayan tarafların sözleşmede bir hakem mi demişler, üç hakem mi onlar belirlemiş. Ona göre hakem tayin ediyor. Diyelim üç hakem dedilerse bir Rus, biri Türk olmayacak tabii. Bir Hollandalı, bir Belçikalı, bir Pakistanlı örnek veriyorum. Üç hakem ve konuya göre bakıyor. Mesela konu inşaatsa bu hakemlerden biri hukukçu, biri inşaat mühendisi gibi karma bir heyet olabiliyor. Ve uyuşmazlığı çözüyor. Oraya gelince daha detaylı anlatacağız ve kararları kesin. Özellikle tahkimin. Diğer alternatif uyuşmazlık yollarından bir üstünlüğü aynı mahkeme kararı gibi kararları kesin bağlayıcı taraflar üzerinde onu daha detaylı anlatırız. Ama bunun dışında da işte müzakere, negotiation dediğimiz ara buluculuk, mediation ve uzlaştırma dediğimiz conciliation diye daha ara tahkimden daha önce gelen başka uyuşmazlık çözüm yöntemleri de var. Yani ICC'de bunların mesela hepsi var. Hepsinin tüzüğü var, düzenlemesi var. UNCITRAL dediğimiz Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ticaret Hukuku Komisyonu'nun yine tahkim divanı var. Model kanunları var. Mesela bizim Milletler Arası Tahkim Kanunumuz UNCITRAL'ın model kanununun aynen hemen hemen Türkçe'ye çevirisi şeklinde 2001 yılında yürürlüğe sokulmuştur. Yani Türkiye bu konuda zaten bu Avrupa'daki mevzuattan model kanunlarda iç hukuka yansıtmıştır. Ama tabii isterseniz ben bunları tek tek nedir bir değineyim. Mesela müzakere nedir, arabuluculuk nedir, uzlaştırma nedir, ön hakemlik veya teknik bilirkişilik. Sonra sorularınızı alayım ya da siz sorun.
Şöyle yapalım hocam. Peki. Şimdi tabii önemli olan dinleyicilerimiz açısından da bu yöntemlerin başvuru yolları. Onun dışında öncelikle aslında genel olarak söylemiş olduğunuz hani tanıtımını yaparken bu dostane çözüm yöntemlerinin veya alternatif arabuluculuk yöntemlerinin anlatımını yaparken aslında değindiğiniz ama madde madde böyle ana başlıklarıyla avantajları konusunda dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Ne tür avantajları var? Böyle en azından bunları bir sıralayalım. Bu dostane çözüm yöntemlerinin ne tür avantajları tabii olduğunu da dinleyicilerimize nasıl anlatırız?
Şimdi mesela müzakere almasın dediğimiz yöntem, buna amicable ways, dostane çözüm yolu da diyoruz. Genelde sözleşmelere şöyle konuluyor. Ben uluslararası sözleşmelerle daha çok ilgilendiğim için. Zaten uluslararası sözleşmelere geldiğimiz zaman mahkeme en son düşünülen alternatif oluyor. Bir iç hukukta öyle değil, aksine söyleyeceğim. İç hukukta insanlar mahkemeye güvenir, mühre inanır. Yani illa bizim uyuşmazlığımız devletin bir makamı tarafından evet, çözülsün daha bağlayıcı görür.
Mühür kimdeyse Süleyman
evet,
odur.
Aynen Süleyman gibi. Bey.
Bir de yani şimdi yeni yeni alışmaya başladığımız bir sistem evet olduğu için tabii ki önce mahkeme ederiz bana da sorsanız evet, ama şimdi yeni bir şey öğreniyoruz.
Şimdi kesinlikle uluslararası hukukta ise böyle değil. Çünkü düşünün ki bir Türk'le bir Rus işte Rusya'daki bir arazide bir Türk inşaat yapacak Türk müteahhitlik firması. Arazinin sahibi Rus. Şimdi bunlar bir sözleşme yapıyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Taraflar yabancı. Şimdi Rus tabii ki bu olayda ne ister? Rus hukuku uygulansın. Rus mahkemeleri yetkili olsun. Türk müteahhit ise ne ister? Türk hukuku uygulansın ve Türk evet mahkemeleri yetkili olsun.
Ama tarafsızlık galiba çok önemli.
Tabii iki taraf da bunu kabul etmeyeceği için ne oluyor? O zaman deniyor ki efendim buna mesela daha alternatif İsviçre hukuku uygulansın. Ve uyuşmazlıkta iki tarafın mahkemesinde değil de Paris'teki ICC tahkim divanında çözülsün. Yani uluslararası hukukta bu daha yaygındır. Hmm. Yani nadiren bir uluslararası ihracat sözleşmesi, inşaat sözleşmesinde işte şu mahkeme yetkiliydi, çok daha az görürüz. Genelde tahkim divanları tarafsız olduğu için
hocam bunları görürüz. Şimdi bir kısa bir ara verelim. Hmm. Ondan sonra bir nefes alalım hem de. İsterseniz ondan sonra da şey yapabiliriz.
Tabii, nasıl isterseniz.
Bu avantajların dışında şeyler de çok önemli biliyorsunuz. Mahkemelerin verdiği kararların uygulanmasıyla özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde elde ettiğimiz kararların uygulanması açısından da hem pratiklik açısından hem de uygulama açısından önemli hususlar var. Evet, şimdi isterseniz bir nefesimizi alalım, ondan sonra tekrar devam edelim. Hayır.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor. Hukuk Saati devam ediyor değerli dinleyenlerimiz. Hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarından bahsediyoruz. Tunay Köksal bize bu yollardan, bunların avantajlarından bahsetti. Zaman dedi. Halka açık olmaması, yani mahrem şeylerin saklı kalması dedi. Sonrasında bir bilir kişiden bahsetti ve harçlar anlamında da çok daha ucuz bir yöntem olduğunu söyledi. Siz ne bir şey soruyordunuz Süleyman evet. Bey? Başka bir konuya mı geçiyordunuz?
Başka konudan ziyade bu avantajlarını hani böyle madde madde bir sayalım dedik. Hı hı. Ondan sonra hem onun yanı sıra bir de bu uygulamaları aslında yani örneğin tahkimden aldığımız kararın uygulanması, arabuluculuk yaptık ondan aldığımız kararın uygulanması ya da uzlaştırma dediğimiz yöntemle aldığımız kararların uygulanması açısından da şimdi vaktimiz yettiği ölçüde değineceğiz. Ama avantajlarıyla ilgili kısmı hocamız bitirsin. Sonra da işte bunların uygulanmasını bir tartışalım ve de hocamızın devam etmek, aktarmak istediği hususları alalım.
Tamam. Şimdi bu konuda biraz kavram kargaşası da var. Özellikle bizim iç hukukumuza geçerken mesela bizde uzlaştırma ceza hukukuna alındı. Ve işte belli hafiflikteki suçlarda taraflara dava açılmadan önce savcılık bir imkan tanıyor. Taraflar uzlaştırmacı aracılığıyla uzlaşırsa bu ceza yerine geçiyor. Halbuki bizim anlattığımız hukuk uyuşmazlıklarında böyle değil. Hukuk uyuşmazlıklarındaki uzlaştırma arabuluculuktan bir üst derece bir alternatif çözüm yolu. Yani arabuluculukta bu şöyle karışıyor. Müzakerede tarafların arasına kimse girmiyor. Mesela sözleşmeleri biz uluslararası sözleşmeleri yazıyoruz. Diyoruz ki bu sözleşmeden doğan uyuşmazlık önce taraflar arasında 15 gün içinde dostça çözümlenecektir müzakere yolu. Diyelim bunu denedi taraflar, kendileri halletti, sorun yok. Ama bu pek olmuyor tabii genelde. Ondan sonra diyoruz ki ya arabulucuya gidecek ya uzlaştırmaya ya tahkime. 15 gün içinde kendileri çözemezlerse. Arabulucu şu demek. Arabulucu mediator, arabulucu taraflar arasında sadece onları bir araya getirir. Ben de bir arabulucuyum.
Tamam.
Uygulamada. 2013'ten beri biliyorsunuz hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu yürürlükte.
Süleyman Bey'le benim bir problemim var. Siz bizi bir
evet, araya
getiriyorsunuz. Getirelim, bu masaya
diyelim.
Geldik şimdi.
İki taraf öyle. Geldi. Mahkeme dışı benim ofisime geldiniz. Bir yuvarlak masanın etrafına oturduk. Arabulucu sadece taraflara karşılıklı konuşma zemini hazırlıyor. Ama arabulucunun bir öneri sunması yanlıştır. Yoktur böyle bir şey. Bizde bu mesela son öneri diye kondu. O bence doğru değil. Yani uluslararası jargondaki, hukuk jargonundaki mesela ICC'deki baktığımızda oradan biraz sapma olmuş. Arabulucu kendisi öneride bulunmaz. Tarafların sorularla ve yönlendirmeyle, görüşmelerle kendilerinin çözüme ulaşmasını sağlar.
Sanırım bir de aradaki o tansiyonu da ölçmesi gerekiyor değil
tabii
mi?
Ki.
Zor
yani,
bir iş yani.
Psikolojiden de anlaması gerekiyor.
Yani bir sorunla sebebiyle kızgın olan insanlar
zaten
var.
Zaten bakın efendim aile içi şiddet bunun gibi konular kapsam dışı biliyorsunuz. Arabuluculukta bizim her konu girmiyor. Mesela
öyle
boşanma
mi?
Davaları şu an hala yok. Aha. Sadece boşanmadan doğan alacak veya işte işçi alacağı gibi şu an bizim sınırlı. İleride onu da düşünüyorlar. Onu bilemem ne zaman olur ama şu an o yok. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Uzlaştırma ise uzlaştırıcı dediğimiz kişi arabulucudan farklı olarak hukuk uyuşmazlıklarında bizde henüz yok. Tarafları bir araya getirir ve kendisi bir öneride bulunur. Ama bu öneri bağlayıcı değildir. Yani taraflar buna uyarsa tutanak imzalanır biter. Uymazsa aynı arabuluculuktaki gibi uyuşmazlık çözülmemiş olur.
Tamam.
Tahkim ise hakem dediğimiz, hakeme başvurduğunuz zaman ise gerek iç hukukta bizim HMK'ya göre, gerek Milletler Arası Tahkim Kanunu, gerek ICC tahkim tüzüğüne göre fark etmez. Hakeme başvurduğunuz zaman, evet, hakemin farkı şu: hakem sizi bir araya getirir, yine tarafları. Tek hakem olabilir, üç hakem olabilir, daha fazla olabilir. Diyelim tek hakem seçtiniz, benim o da, sizi bir araya getirdim. Aynen mahkeme gibi bir karar verir hakem, kendisi tarafları dinler. Bir özel hakim gibi der ki sen haklısın, sen haksızsın, sen buna bu kadar ödemelisin. Ve bu diğerlerinden farklı olarak tarafları bağlar. Yani taraflar sen benim aleyhime verdin, ben bunu tanımıyorum, arabuluculuktaki ve uzlaştırmacılıktaki diyemez. Yani hakemin kararı bağlayıcı ve nihayidir.
Peki hakemin geçmişine niteliği nedir? Yani hukuk okumuş olması şartı
Şimdi öyle bir şart yok. Hakemlikte yok bakın. Bizde mesela arabuluculukta var. İşte bizim kanunumuza göre en az 5 yıllık avukatlık yapan veya
arabuluculukta var.
Evet, hukuk öğretim üyesi olan benim gibi insanlar, evet, arabulucu olabiliyor.
Tamam.
Ama şu anda uluslararası ve şeyde, bizim normal HMK'dakinde de bu imkan var. Yani hukukçu olmayan kişilerin de hakem olma, tabii zaten onun için biraz önce anlattım ya, o işe bakacak teknik kişileri de yararlanabilmek açısından böyle bir imkan var. Ama bu çok bilinmiyor. Zaten bizde ne HMK'daki iç tahkim ne de Milletler Arası Tahkim Kanunu şu an çok uygulanmıyor, açık söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi şu an bence bunun tanınılır yok. Halka bunu anlatmak lazım. Halkımız mesela hakem kararının bağlayıcı olduğunu bile bilmiyor. Yani bırakın bir sürü iş adamı, hiçbirini ben görmüyorum kendi aralarındaki sözleşmelere, HMK'ya göre iç tahkime gidelim dediklerini. Oysa ki TOB'un tahkim divanı var, listesi var, İstanbul Tahkim Merkezi var gibi bir sürü tahkim.
Bu bizim tüketici mahkemelerinde başvurduğumuz hakem heyeti gibi bir şey mi düşünelim?
Öyle düşünün ya, ama tabii o zorunlu kanun hakemlik, o farklı. Buradaki tamamen özel. Taraflar sözleşmelerine diyor ki, mesela siz ikiniz aranızdaki bir sözleşmeye diyorsunuz ki bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda doçent doktor Tunay Köksal hakem olarak karar verecektir. Bitti. Bunu siz ikiniz kararlaştırıyorsunuz. Beni seçtiniz. Uyuşmazlık çıkınca bana geldiniz. Ben sizi dinledim, bir karar verdim. Ve bunu nerede yapıyoruz? Tahkim böyle mahkeme salonunda falan değil. Bir ofiste, bir otelin çalışma odasında olabilir. Özel, onun için kimse girmiyor. Biz bizeyiz. Sizin avukatlarınız gelebilir taraflarının yanınızda, evet, isterseniz.
Tamam.
Ben mesela sizleri dinliyorum. Sonra bir karar veriyorum. Bu karar ben imzaladığım zaman, tahkim sekreteri falan da var tabii, bir tutanak tutuluyor. Ben imza, artık bu kesin bağlayıcı karardır. Taraflardan kaybedenin bir hakkı var. Bu kararın uygulanacağı ülkenin en üst organı, temiz organı, mesela Yargıtay'a bir başvuruda bulunabilir. İptal davası bizde de var. Ama bu Yargıtay, üst yargı mahkeme kararından farklı olarak hakem kararının içeriğine, esasına giremez. Yani hakem kararı daha güçlü. Sadece şekil olarak uygunluğuna bakar. Yani hakem usulüne uygun atanmış mı? Tarafların savunmasını almış mı? Yani şekli bir usulsüzlük yoksa
büyük bir ihtimalle hakem kararı kabul edilecek.
Daha kesindir. Ve daha kısa sürede de kesinleşir. 2-3 ay içinde Yargıtay onaylar itiraz halinde. Çok nadiren bozulur. Ama bir Türk mahkemesinin kararını, işte sayın değerli meslektaşım avukat Süleyman Çetin de iyi bilecektir, Yargıtay hem esasdan hem usulden bozabilir, değil mi?
Evet.
İçeriğine girebilir, hukuku yanlış uygulamışsın der, delilleri yanlış değerlendirmişsin, eksik inceleme. Hakem kararında böyle bir hakkı yoktur. Sadece bakar, şeklen bir usulüne uygun verildiyse bu, taraflara savunma hakkı, işte süresi, her şey tamam. İçeriği beni ilgilendirmezler. Hatta zaten içeriğine bakın, o kadar bağımsızsınız ki hukuk olarak bir hukuk seçimi bile yapmayabilirsiniz. Yani Türk hukukuna göre çözecek hakem veya İsviçre hukuku gibi ex bona fide dediğimiz hakem kendi vicdani kanaatine göre çözecek bile diyebilirsiniz. Yargıtay veya üst mahkeme bunu denetleyemez.
Benim nedense mahkemeye gidesim var. Bilmiyorum. Uzun belki, meşakkatli, pahalı olabilir ama daha bir böyle bana bir güven verdi.
Şimdi
nedense.
İşte nedeni de uygula çok, mesela Avrupa'da falan bu yaygındır. Aslında şunu söyleyeyim, hakem kararları aynen mahkeme kararı gibi uygulanır. Mesela diyelim siz bir ICC'den karar aldınız. Türkiye'de, bizde de icra edilebilir şey. Mesela ben arabulucuyum. Diyelim bir karar verdim ikiniz hakkında. İmzaladık. Fakat siz kapıdan çıktınız, döndünüz. O kararı Süleyman Bey alıp sulh hukuk hakimine götürüp benim kararımı icra edilebilecek şerhini verip doğrudan icraya götürebilir. Yani mahkeme kararı gibi uygulanır bir arabulucunun kararı. Evet.
Şimdi Yasemin Hanım'ın...
Ya da yabancı tahkim kararları...
Bu güvensiz hali ne yapsak?
Şimdi aslında Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı arkadaşımızın, meslektaşımızın da sıkıntılarından bir tanesi bu. Türkiye'de biz çocuklar sokakta top oynarken çocuklar kavga yaptı, aralarında tartıştı diye mahalle kavgası ve sonunda 3-5 kişinin öldüğü kavgalar yaşarız maalesef. Ve bu nedenle de tam da işte Yasemin Hanım'ın koyduğu şerh gibi arabuluculuk, uzlaşma kültürünü toplumumuzda yerleştirmemiz lazım. Evet. Eğer bunu yerleştirme konusunda başarısız olursak, işte şu anda bizim aramızda bile benim mahkemeye başvurasım
var diyen birileri var,
diyen birileri var ise bizim demek ki bu arabuluculuk kültürünü ülkemizde yerleştirmemiz lazım. Aslında baktığınızda aslında biraz önce avantajlar arasında da çok açık şekilde belirttiniz. Hem süreçler bakımından hem insanların gizli sırları bakımından örneğin ticari sırları bakımından şöyle bir düşünün. Bir alacak davasında ya da bir telif hakları davasında mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerini benimsemediğinizde yani doğrudan doğruya sizin isteğiniz gibi mahkemeye başvurduğunuzda bütün bilgileriniz dosyanın içerisine girecek. Bütün tanıklar, belgeler onları anlattıracaksınız. Kaldı ki mahkeme gizlilik kararı vermediği sürece oturumlar halka açıktır. Bu halka açıklık ortamında bütün gizli bilgileriniz ortalığa saçılabilecek. Hele hele tacir ve ticaretle uğraşan insanların bütün o gizli bilgileri ortaya çıkabilecektir. Yine bir takım özel davalarda kişisel sırlara ilişkin, özel bilgilere ilişkin hususlar ortalığa saçılabilecektir. Aslında baktığınızda başlı başına bunlar bile alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin ne kadar sağlıklı olduğunun bir göstergesi. Bunun dışında ayrıca özellikle mahkemelerde ortaya çıkan husumet gerginliği yani taraf olma sıfatından kaynaklanan ya da davacı davalı olma sıfatından kaynaklanan mahkeme koridorlarında kavgaları görürüz. Gerginlikleri görürüz.
Tabii olmayan gün yoktur.
İşte bu yöntemler yani alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri bu gerginlikleri de ortadan kaldırıyor.
Koridorda değil de ofiste oluyor bu sefer
gerginlik. Şöyle ofiste de tartışmalar olur ama şu hakkınız var. Tarafların her birisi kendi avukatlarıyla bu görüşmelere katılma hakkına sahip zaten.
Kendisi olmayıp direkt avukatıyla da.
Evet yani avukat arkadaşlarımızla da bu yöntemin içerisine girebilecekler için bu sıkıntıları ve riskleri ortadan kaldırma ihtimali yüksek. Bunun dışında çok uzun sürecek mahkeme süreçlerinin de aslında çok kısa olduğunu göreceksiniz. Örneğin arabulucuya geldiği zaman dosya 3 hafta içinde çözümlemek zorunda zaten. 3 hafta. Evet, bakın bizde bugün mahkemelere başvurduğumuzda en yakın duruşma gününü 3 ay sonraya alıyoruz.
Tabii.
En yakın duruşma günü.
Tabii.
Kaldı ki bunun bir de ön incelemesi var. Ön incelemeden sonraki duruşma safahatleri var. Sayın hocamın da söylediği gibi. 2 yıl dedi
zaten hocam.
2-2,5 yıl süreç var. O nedenle de sizin gibi düşünen tedirginlikleri olan dinleyicilerimizin de bu düşüncelerini ortadan kaldırabilmek için zaten biz buradayız.
Kamu spotları var mı bu konuda?
Kesinlikle var. Hem alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla ilgili özellikle de 1 Ocak 2018'den itibaren iş hukukuna ilişkin çözümler mutlak öncelikle
dava şartı
olduğu için buna ilişkin kamu spotları var.
Güzel.
Ama sanırım daha fazla döndürmek gerekecek.
Gerekiyor demek ki evet.
Hocam devam edelim. Bize bu konuda başka neler aktarabilirsiniz dinleyicilerimize?
Yani dediğim gibi mesela ICC tahkim divanına gittiniz. Özellikle yurt dışında çalışan müteahhitlerimiz için falan ihracatçılarımız için çekinmesinler. Sözleşmelerini ICC tahkim divanı, Unsitral tahkim divanı gibi yazabilirler. 6 ay gibi bir sürede uyuşmazlıkları çözülür. Abi kararı aldık ne olacak? Şimdi millet bunu soruyor. Mesela diyor ki ICC tahkim divanından 6 ay içinde karar aldın senin lehine. Rus adam hakkında bunu nasıl uygulayacaksın?
Evet, uygulaması.
İşte şimdi bu şöyle tersini düşünün. siz kaybettiniz, bir Rus kazandı ve bir Türk iş adamı hakkında ICC tahkim divanı kararı nasıl uygulayacak? Gayet basit. Buraya gelecek, diyelim siz Ankara'da yaşıyorsunuz dava kaybeden taraf olarak. ICC tahkim divanının kararı tabii doğrudan uygulanamaz Türkiye'de. Hı hı. Ne yapmak lazım? Temfiz tanıma davası dediğimiz asli hukuk mahkemesine bir şekli dava açarsınız. Hı. Ekine bunu koyarsınız. Hakim bunu inceler. Kısa sürüyor bunlar. Hı. Ha bu tamam, ICC tahkim divanının usulüne göre verdiği bir karardır derse. Hı. Tabii yeminli noterden tercümesini, hı, falan koyuyorsunuz. Hakim onu kendi Fransızca, İngilizce okumuyor. Ha hakim ondan sonra üzerine bir yazı, tahkim tanıma kararı, diyor ki ekteki ICC tahkim divanının kararının tanınmasına ve tenfizine. Ne demek bu? Artık o bir iç hukuk kararı gibidir. Bir, tamam, Türk mahkemesi kararı gibidir. Siz bunu alıp götürdüğünüz zaman icra dairesine, evet, bakar ki asli hukuk hakiminin önünde, hı-hı, şeyi var, onu, hı-hı, uygular. Hı-hı. Alacağınız neyse tahsil edilir, karşı tarafa ödenir.
Tamam.
İç hukukta da işte dediğim gibi ara bulucu kararına karşı işte sulh hukuk mahkemesine gidip icra edilebilirlik şerhi alırsınız. Karşı taraf tutanağı imzaladıktan sonra diyelim uygulamıyor. Değil mi? Yani benim ofisime geldiniz, karşı tarafa 50.000 TL kıdem tazminatı, işte ihbar tazminatı ödemeyi kabul ettiniz. İmzaladık üçümüzde. Ama siz çıktınız, vazgeçtiniz. Hı. Ne yapacağız? O taraf bunu alacak, götürecek asli hukuk mahkemesine veya avukatı varsa bir icra edilebilirlik şerhi üzerine koyduracak.
Tamam.
Yine şekli incelemeden sonra. Hı hı. Yani orada asli sulh hukuk hakimi kararın içeriğine bakmayacak. Bakmıyor. Şuna bakacak. Üzerinde tasarrufu mümkün, tasarruf edilebilen, yani arabuluculuğa erveşli bir konuda yapıldıysa bu tamam. İçeriğine karışmadan onaylayacak. Ama işte aile içi şiddete ilişkin bir şeyi yetkisiz siz arabuluculuk yaptıysanız onu onaylamaz tabii. Ama onun dışında içeriğine karışmaz. Yani arabuluculuğa uygun kanun kapsamında olan bir şeyse uygu hemen icra edilebilirlik şerhini verir. Onu alır bu sefer icraya götürürseniz ne oluyor? Orada hakimin şeyini görünce icra, hı-hı, dairesi, hı-hı, ara bulucunun kararında mahkeme kararı gibi uygular. Yani bu imkanlar iç hukukta da var ama işte, hı-hı, insanımız bunları çok bilmediği için, bak ne diyor arkadaşımız, bir iş davası en az 1 ile 2 yıl arası aşağıda sürer. Yukarı gider gelir 3-4 yıl 5 yıla, işte 3 haftada çözüyorlar. Karşı bir de icra edilebilirlik şerhi alırsın. Bunlar hep şekli hemen hakkını alacağına kavuşursun. Hı hı. Çok daha hızlı bir yol. Onun için kanun, evet, koyucu işte bunu dava şartı yaptı. Yani artık işçi ve işveren arasındaki böyle uyuşmazlıklar önce arabulucuya gidecek. Orada çözüm bulunamazsa iş mahkemesine gidecek.
Hı hı hı.
Bu iş mahkemelerinin yükünü de azaltabilecek bir şey. Bu zorunlu arabuluculuk diyoruz. Bunun ticaret davaları, telif davaları, aile davalarında da yaygınlaştırılacağına dair tasarılar olduğunu duyuyorum. Olumlu bence.
Hı hı.
Yani belli miktara, meblağa kadar ticari davalar, telif davaları, işte aile davalarının birçok, hatta bana göre boşanma kararı bile neden olmasın,
hı hı,
verilebilir. Yani bunlar işte mesela İngiltere'nin hukuk sistemine baktığımızda magistrate dediğimiz bir kişi var. Bu aslında hukukçu bile olmayabiliyor magistrate'ler. Bir sürü böyle uyuşmazlığı onlar hallediyor.
Bizim hakemler gibi yani o zaman, öyle mi?
Yani arabulucular gibi falan. Hakim değil bunlar. Hatta onlar da hukukçu.
Hakem, hakemler gibi. Hani yani ya, hukukçu olması gerekmez.
Aslında dediniz. Evet, onun gibi, hı, yani hukukçu olmayan kişiler de magistrate, hı, olabiliyor. Bir sürü böyle şeyi onlar çözüyor. Onun için mesela İngiltere'nin nüfusuna göre hakim sayısı çok azdır. Hı. Nedeni de bu. Çünkü 20 bin, 30 bin magistrate vardır. Olayların çoğunu onlar çözer. Yani ben orada mesela doktora yaparken koskoca o zaman nüfusu İngiltere'nin 55 milyondu. 1500 tane hakim vardı. Meslekten, evet, hakim 1500'dü. Bizde, bizim bugün 15 bin, 20 bin değil 50 bin de olsa yetmez yani.
Peki, evet, bizde, evet, Tunay Bey, yeni yeni yerleşmeye başlayan bu kültürde, hı, mi diyeyim artık, ne söyleyeyim, uygulamada bizim arabulucu sayımızı biliyor musunuz?
Vallahi şu an herhalde 5000 küsur falandır. Sürekli sınav yapılıyor 5 yıllığını dolduran avukatlardan.
Hı hı.
İşte öğretim üyelerinden. O sayı artabilir. Yani bana göre de artmalı ama önemli olan arabulucunun sayısının artması değil, arabulucuya götürülecek, mecburen götürülecek işlerin sayısının artması lazım. Tabii.
Evet.
Şu an bir tek işçi davaları için bu zorunlu hale getirildi. Bu zamanla aile, diğer konular olursa tabii ki, hı, mahkemelerin iş yükü de artacaktır. Yani çünkü şu an işte Türkiye'de 15 bin hakim var, yetmiyor. Bana göre 50 bin de yapsanız yetmez. Yani öyle söyleyeyim. Onun için bunu, yani hakim sayısını, mahkeme sayısını arttırmak yerine alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını, hı hı, ve bu yöntemleri arttırmak ve bunlara başvurmayı mecburi hale getirmekle, hı hı, bu sorunu çözebilirsiniz. Avrupa'da bunu yapmış, Amerika'da bunu yapmış. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok diyorum naçizane.
Evet, zaten Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları da bu yönde. Özellikle de bu alternatif çözüm yollarını belirli alanlarda uzmanlık da getirerek, örneğin iş hukuku arabulucu uzmanı, aile hukuku arabulucu uzmanı. Tabii, yani uzman hepsi, arabulucu
aynı
dediğimiz.
Aynı mahkemeler nasıl ihtisaslaşıyorsa, evet, arabulucular da bana göre ihtisaslaşmalı. Bu düşünülebilir tabii.
O doğru yöntemlerle getirmeyi düşünüyorlar zaten. Buna ilişkin uzmanlık eğitimlerine de üniversite bünyelerinde başladılar. Barolar bünyelerinde başladılar. Sanırım bunun devamı gelecek. Dediğiniz gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini eğer geliştirirsek, bunu halkımıza, dinleyicilerimize iyi anlatırsak, sanırım buna ilişkin başvurular daha fazla yine dinleyicilerimiz ve halkımız tarafından kullanılacaktır. Buna inanıyoruz.
Peki, çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, Recep Özden vardı Teknik Masa'da, Kadriye Şener programı hazırladı. Ben Yasemin Pamukçu, Süleyman Çetin, avukat Süleyman Çetin'le birlikteydim stüdyoda. Doçent doktor Tunay Köksal ise bizi aydınlattı bu konuda. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hukuk Saati.